Ayrım 16.
Ellerinde fenerler, meşalelerle bütün Müslüman mahallelerini dolandılar. Hava fişekleri attılar, çat patlar, maytaplar patlattılar. Ertesi gün öğleye doğru Arsenios'a uğradım. Panos'la Ivan da dükkanındaydılar. Üçü de en küçük bir alınganlığımı önleyecek bir incelikle karşıladılar beni. Yani yıllardır nasıl karşıladılarsa yine öyle. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Arsenios geceki gösteriler için boşuna üzülme dedi. Adama benzer tek adam yoktu aralarında. Ne kadar çapulcu, işsiz, güçsüz varsa onlardı gürültü eden. Panos, çıraklar daha başka zavallılar diye ekledi. Ellerine fenerleri, meşaleleri, hava fişeklerini tutuşturanlar kodamanlar. Onlar yoktu ortada. O zavallıların 5-10 drahmi koymuşlar ceplerine, salmışlar sokaklara. Onlar da kendilerine şenlik çıktı diye hoşlandılar bu işten. İvan, Venizelos bütün İzmir'i, bütün Batı Anadolu'yu alacak olsa onlara ne? Ne düşecek onlara dedi. Panos, ne düşecek diye karşılık verdi. Ölüm. Venizelos Anadolu'da ilerlemeye kalkacak olursa elbet bir iki kurayı daha askere alacak. Elbet Anadolu'da da bir direniş başlayacak bu saldırıya karşı. Arsenios düşünceliydi. Yalnız onlar değil askere alacakları. Belki bizi de alacaklar. Sen, ben, Ivan hepimiz boylayacağız Anadolu'yu. Panos dikleşti. O biraz zor. Niye? Beni Batı Anadolu'ya gönderemezler. Sen öyle san. Gönderemezler. Ne yaparsın? Kaçarım. Üçü birden bana baktılar. Arsenios, Mustafa güvenilir çocuktur dedi. Teorilere yabancıdır ama doğruyu yanlışı sezer, söz taşımaz. Panos öfkelenmişti. Lloyd George'un emrine girip adam öldürecek değilim ya diye parladı. Ivan'la Arsenios ona hak verdiler. Sonra uzun bir tartışmaya giriştiler aralarında. Hep İngiliz oyunuydu dönen işler ama Sovyet Rusya karşı çıkacaktı bu saldırıya. İngilizlerin, sömürgecilerin Yunanlılar aracılığıyla güney sınırlarına sokulmalarını kendi güvenliğine karşı görecekti. Beklemek gerekirdi daha 5-10 gün. Anadolu'da bir şeyler olacağı %100'dü. Daha sonra gece olanlar için yeniden avutmak, gönlümü almak istediler benim. Her zaman her yerde olurdu bu türlü gösteriler. Seçimlerden, yarışmalardan sonra olanlardan ayrı görmemek gerekirdi. Bazı zavallılara bağırmak, çağırmak düşerdi daima. Parsayı kapan kapar, onlarsa bağıra çağıra sokaklarda dolaşır, küçüklüklerini, ezilmişliklerini unuturlardı. O gün dinledikçe iç rahatlığı duydum. Arsenios'la arkadaşlarını. Aralarından ne olduğunu tam derleyip toparlayamadığım umutlarla ayrıldım. Daha sonra anladım ki nereden nasıl diye çözümlenmesi güç bir duyguydu o. Salt umuttu. Soyut olarak umut. İnsanı kendi yenilmezliğine inandıran, özünde saklı olduğunu duyduğu güçtü. Arsenios'la arkadaşların arasında o gücün boy vermeye başladığını duymaya başlamıştım yüreğimde. Daha başka bir yerlerde. O günden sonra o umut bir daha hiç yalnız bırakmadı beni. Birbiri ardından acı haberler geldikçe umudumu artıran haberler de onları kovaladı. Arsenios'un dükkanında Yunanlıların İzmir'den sonra Saruhan'ı Aydın'a aldığını duyduğum günlerde Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'yu geçtiğini de duydum. Yunanlılar Uşak'a, Balıkesir'i, Kütahya'yı aldılar. Mustafa Kemal Paşa Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya geçti. Çete savaşları Batı Anadolu'yu bir baştan bir başa sardı. Mustafa Kemal Paşa'yı Balkan Savaşı'ndan az önce Selanik'te görmüştüm. Güzel adamdı. Güneşte güzel günleri andırıyordu. Güzellikten de çok duruşuyla, fiziğiyle görene bir şeyler anlatıyordu. Binbaşı olmalıydı o sıralar. Paşaların alay kumandanlarının arasında 100 subayın arasından seçiliyor, insan ilk bakışta onu görüyor, bir görünce de bir daha dönüp bakmak isteği duyuyordu. Yenilgiyle bağdaşacak insan değildi o. Ondan gelen haberler umutlarımı artırıyor, güzel şeyler doğuruyordu içimde. Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada. İnsan bir umuda kapılır, sonra o umudun gün günden gerçekleşeceğine inanır, yüreğinde en küçük bir kuşkuya yer veremez olur. O kadar ki yemin et deseler yemin eder, sonunda da umutları gerçekleşir, haklı çıkar. Yalnız ben değil, birçoklarımız o türlü bir umutla izliyorduk Mustafa Kemal'in haberlerini. Bu umudu besleyenler arasında yalnız Florina Türkleri değil, Arsenios'la arkadaşları da vardı. Panos, iyi gidiyor, hesaplı gidiyor, attığı adımı sağlam atıyor diye söz ediyordu ondan. Yine o günlerde kasabadaki dostlarımızı, düşmanlarımızı daha iyi tanıdık. İyileri, kötüleri, doğuştan soylu olanlarla uşak yaratılışlı olanları, doğrularla iki yüzlüleri ayırmasını öğrendik. Arsenios'la arkadaşlarının Mustafa Kemal'den yana olmalarına karşılık bir iki kişi de olsa Florina Türkleri arasında Venizelos'u alkışlayanları da gördük. Bir otelci Spiro vardı. Boynuzlunun biriydi. Karısının ağzından güçsüz olduğu duyulmuştu. Venizelosçuların önde gelenlerindendi kasabada. Tüylü küçük bir köpeği vardı. Kemal koymuştu adını. Tam bizlerden biri geçerken otelin önünden "Gel gel gel Kemal, Kemal, Kemal" diye çağırırdı. Kanım tepeme çıkardı. Kaç kez tabancamı çekip vurmak gelmişti içimden o edepsiz otelinin önünde. Otelci Spiro gibi böyle kendini bilmez 3-5 Venizelosçu daha vardı kasabada. Söz atarlar, gülüşürler, uğraşır dururlardı bizimle. Ama onların karşısında bizi yalnız bırakmayan Rumlar da vardı. Hiç unutmam, bir akşam ben otelin önünden geçerken Spiro yine "Kemal, Kemal" diye Finos'unu çağırmıştı. Sanki Fino benmişim gibi şaklatıyordu parmaklarını. Otelin önünde kaldırımda dolanan Fino bile sesini duyunca sahibine doğru koşmadan önce çağrılan kim diye bir kararsızlık geçirdi. Bir bana bir sahibine baktı. Tepem atmıştı. Yine de kendimi tutmaya çalıştım. Yürüyüp geçmek istedim. Elimde değildi, ayaklarım dolanıyordu. Arkamdan Spiro'nun kahkahaları, parmak şaklatmaları, Finos'una küfürlü takılmaları geliyordu kulağıma. "Bre köpoğlu köpek, bre dürzü, bre godoş, ne olursa olsun" dedim. Otel ana caddeye çıkan yan sokaklardan birinin köşesinde kalırdı. Karşı köşede bir şarapçı dükkanı vardı. Köfte, peynir, şarap, rakı satardı. Şarapçıyı yeni geçmiştim, döndüm. Dönmemle birlikte Arsenios'un arkadaşlarından Yannis'i koluma girmiş buldum. "Vazgeç, yürü" dedi. Yine yoluma döndürdü beni. "Görmez misin rezili" dedi. Şarapçının dükkanındaymış. Spiro'nun köpeğini çağırışını, benim nasıl bozulduğumu hep duymuş görmüş. Sürükler gibi oradan uzaklaştırdı beni. Biliyordum aklından geçenleri ama değmez. Neye yarar? Alt yanı karakolluk olursun. Karakolluk bir olay olur seninkisi. Karakolda da komutan, başçavuş ondan yana çıkar. Belki de hırpalanırsın. Bunları toptan yola getirmedikçe boşuna, yararsız olur karşı koymak. Hadi geniş ol, sabırlı ol. Daha ileride bir meyhaneye girdik. Ayakta orta boy bir şişe uzo içtik. "Üzülme be Mustafa'm" dedi. "Sen bu türlü edepsizlerin sözlerine kabalıklarını aldırma. Sen duyma bunları. Üstüne alma. Onlar ne kadar edepsiz olursa olsun sen yine efendi ol, efendi kal. Ben sana söyleyeyim mi bu savaşın sonunu?" Yüzüne bakarak ne diyeceğini bekledim. "Yazık ölenlere, yazık sizden de bizden de verilen kurbanlara. Ölenler öldükleriyle kalacak. Sonunda yine her şey başladığı yerde bitecek, başladığı yere dönecek. Ama bu yıl, ama gelecek yıl, ama 10 yıl sonra. Çünkü başka türlü sonu yok bu kavganın. Başka türlü kapanması olanaksız. Biz kim, sömürgecilik kim? Biz kendi kalkınmasını yapmamış, tamamlamamış, sanayini kuramamış bir halkız. Çiftçiyiz, çobanız. Sömürge neyimize? Sömürge bize yük olur. Biz sömürge yönetemeyiz. Ayrıca sömürgecilik kanımızda, mayamızda yok bizim. Sömürgecilik anasından sömürgeci doğmuş bir takım insanların işi. Aç, bencil, acımasız insanlar ister. İşte tarih. Biz ne zaman sömürgeci olduk? Kendi aramızda bile doğru dürüst bir araya gelemedik. Eski Yunan'da hemen hemen her kent bir cumhuriyetti. Atina, Isparta, Argos, Tebai, daha bir sürü kent. Hiçbir zaman bir bölge öbür bölgenin boyunduruğuna girmedi. Girdi dönemlerde rahat durmadı. Nerede devlet kurduksa küçük küçük devletler kurduk. Tarihte Büyük İskender'in imparatorluğu kadar kısa sürmüş ikinci bir imparatorluk göster bana. O imparatorluğu Yunan İmparatorluğu sayacak olursak o da Büyük İskender'in kısa ömrüyle başladı bitti. Yunan halkının özünü tanımıyor bu adamlar. Sömürgecilik bize göre değil. Nasıl olsa Mustafa Kemal kazanacak bu savaşı. Nasıl olsa siz kazanacaksınız. Bunların burunları kırılacak nasıl olsa. Yenilip de Anadolu'dan geri dönünce bakalım çocukları ölen analara nasıl hesap verecekler. Yine o yıl yeni bir savcı gelmişti Florina'ya. 40 yaşlarında ince yapılı bir adamdı. Çok temiz, düzgün giyinirdi. Sokakta karşılaştığı çoğu Türklere şapkasını çıkararak selam verirdi. Bizlerden biriyle bir lokantada, bir dükkanda karşılaşacak olur da konuşursa özellikle gönlümüzü almaya gayret ederdi. Çok geçmeden Arsenios'la arkadaşlarının haklı oldukları anlaşılmaya başladı. Birbirinden iyi haberler geliyordu artık. Sovyet Rusya Anadolu hükümetine tanımıştı. Yardım ediyordu. Mustafa Kemal Fransızlarla anlaşmış, Fransızlar Anadolu'dan el çekmişlerdi. İnönü savaşları Sakarya kazanıldı. Venizelos orduları Sakarya'nın batısında çekilmiş kalmıştı. Bir süre suskunluk sardı kasabayı. Sonra Venizelosçular sabırsızlanmaya, sinirlenmeye başladılar. Derken Afyon Savaşı'na Yunan bozgununu, Mustafa Kemal'in süvarilerinin dolu dizgin Akdeniz'e indiklerini duyduk. Ne kadar ölçülü olmak istesek sevincimizi gizlememiz zordu. 3 yıldır öne eğik başlarımız kendiliğinden doğrulmuştu. Gözlerimizin içi gülüyor, yere daha sağlam, daha dik basarak yürüyorduk. Kasabada Venizelosçuları görünce yolumuzu değiştirmiyorduk artık. Ortada doğru mu yanlış mı olduğu bilinmeyen haberler, söylentiler dolaşıyordu. Yunanlı tutsakların camilere doldurulup toptan öldürüldüğü, binlerce Rum'un kılıçtan geçirildiği, bütün Ege kentlerinin kasabalarının yandığı söyleniyordu. Sonunda İzmir'in geri alındığı gündü. Öğle yemeğinden yeni kalkmıştık. Kapımız çalındı. Kız kardeşim Huriye kapıya gitti geldi. Beni aradıklarını söyledi. Gittim, kapıda Arsenios vardı. Yüzü hafif soluk, sokaktan gelip geçeni kolluyordu. Aman Mustafa dedi. Venizelos takımına yenilmek fena dokundu. Öfkeden ne yapacaklarını, kime sataşacaklarını bilmiyorlar. Sokağa çıkayım, görüneyim deme. 3 yıldır yaptıkları yetmedi mi dedim. Kapının önünde görünmek istemediği açıktı. Girsene diye kapının aralığından çekildim. İçeriye girdi. Kapıyı kapadım. Hemen kapının ardında konuşmaya başladı. Bu sefer niyetleri bildiğin gibi değil. Meraktan çok öfkelenmiştim. Neymiş niyetleri? Hazırlanıyorlar. Spiro'nun otelinde toplandılar. Karakol komutanı da aralarında. Bu gece Müslüman mahallesini basacaklarmış. Evlerini yakıp ne kadar Müslüman varsa öldüreceklermiş. Yüzümü kan basmıştı. Öfkeden ne diyeceğimi tam bilemiyor, söyleniyordum. Ama daha o anda gelecek olurlarsa karşı koymaya karar vermiştim. İtler, gelsinler bakalım gelebilirlerse. Soğukkanlı ol. Nasıl olayım? Ne yapayım yani? Boynumu uzatıp tavuk gibi boğazlanmaya razı olacak değilim ya, gelecek olurlarsa. Başını önüne eğdi. Kaçın, sarı meşeye, bağa gidin. Zor. Karım, küçük çocuklarım, yaşlı babam, kız kardeşlerimle... Biraz sustu. Ya da kimseye görünmeden gelebilirseniz bize gelin. Bu geceyi atlatalım, yarın Allah büyük. Yatışıyordum. Ne yapacağımı düşünmeye başlamıştım. Bakalım, babamla görüşeyim de. Tatsız şeyler ama haber vermesem olmazdı. Eksik olma. Teşekkür ederim. Kaçsanız da saklansanız da olur. Yalnız sokakta görüneyim deme. Evde kalırsanız da tedbirli olun. Merak etme, tedbirli davranırız. Kucaklaşarak ayrıldık kapıdan çıkarken. Abe Mustafa dedi, zorla düşman olmaz insan. Olmaz dedim. Bacak kadardan birlikte büyüdük. Birbirimizin hiçbir kötülüğünü görmedik. Gözlerimiz nemlenmişti. Kapımızdan iki yanına bakarak çıktı gitti. Allah'tan evimizden çıktığını gören olmadı. Haberi babama söyledim. Biraz düşündü. Kaçacak zamanı geçirdik. Yolda daha kötü yakalanırız. Hak verdim. Kısmet neyse, ne kadarsa diye ekledi. Ölümse ölüm, kapıları kapar bekleriz. Her zamanki gibi telaşsızdı. Eniştelerini yokla, duymamışlarsa haberleri olsun, isterlerse bize gelsinler. Ama evlerinde kalıp beklemeleri daha iyi olur. Toptan ele geçmeyiz. Her ev ayrı ayrı uğraştırır gelenleri, ayrı bir siper olur. Müslüman mahallesi toplu sayılırdı. Büyük eniştemin evi Kurşunlu Camisi'nin arkasındaydı. Rumlara görünmeden gidip dönebilirdim. Gittim, söyleyeceklerimi söyledim. Onların da kulağına yarım yamalak bazı haberler gelmiş. Onlar da çarpışmadan teslim olmamakta kararlıydılar. Babamın dediklerini duyunca daha da yüreklendi. Müslüman mahallesi ev ev karşı koyarsa bu iş bizden daha pahalıya oturur onlara dedi. Küçük enişteme kendi haber vereceğini söyleyerek benim eve dönmemi istedi. Eve döndüm, hazırlığa başladım. Makedonyalı her Türk evi gibi çeşitli silahlarla doluydu evimiz. Bir Alman, bir Yunan mavzeri, bir kırma çifte, bir otomatik parabellum ile bir de Bulgar nagantımız vardı. Fişeğimiz boldu. Babam 90'ındaydı. Silah kullanacak yaşı geçmişti. Karım, küçük kız kardeşim Meryem silah almamışlardı ellerine. Ama benim küçüğüm Huriye en az benim kadar nişancıydı. Yanlış dünyaya gelmişti sanki. Erkek gelmesi gerekirdi. Evdeki Bulgar Naganti onun sayılırdı. Eniştemin, babamın hesapları doğruydu. Geleceklerin Müslüman mahallesini 3-5 saat içinde ele geçirmeleri olanaksızdı. Mahalleye girince kendiliğinden kuşatılmış olacaklar, iki yanlarına düşen evlerden açılacak karşılıklı ateşler arasında kalacaklardı. Evimize saldırının dere boyunca uzanan cadde üstündeki dış kapımızdan gelmesi gerekirdi. Kapının demir kolunu vurdum. Dış kapıyla haremin arası 20 adım kadar tutardı. Haremin alt katındaki oturma odasıyla mutfağın avluya bakan birer küçük pencereleri vardı. Pencereleri dolaştım. Dış kapıya karşı düşüyordular. O günlerde ahırın, samanlığın onarımı için bir araba kum getirmiştik. Mısır harmanlarında kullandığımız kendir çuvallarına ikişer üçer gaz tenekesi kum doldurdum. Çuvallar büyüklü küçüklü kum torbalarına dönüştüler. Küçük torbalardan birini oturma odasının öbürünü mutfağın penceresi içine yerleştirdim. Pencereler böylelikle dışarıdan atılacak kurşunlara karşı iyice küçüldü. Pencerenin gerisinden ateş edecekleri koruyacak güvenli birer siper durumuna geldi. Büyük torbaları saldırı sırasında kapının gerisine yığmak üzere içeriye kapının yanına taşıdım. Bu önlemde kurşunlarımız tükendikten sonra saldıranların eve girmelerini güçleştirecek, bize zaman kazandıracaktı. Huriye'ye mutfak penceresini sen tutacaksın dedim, oturma odasını ben. Dış kapıyı kırıp avluya girecek olurlarsa fişeklerimiz bitinceye kadar dayanacağız. Sonra gerisini söyleyemedim. Öfkeden titriyordum. Karım hiçbir şey demeden yüzüme bakıyordu. Rengi sararmıştı, çeneleri kısılmıştı. Huriye de öyle. Biz hazırlıklara başlayalı beri Allah'ım ne yapacağız, bunlar da mı gelecekti başımıza diye ortalarda telaşlı telaşlı dönüp duran Meryem, sonra ne olacak dedi. Gavurların eline mi düşeceğiz? Sonra parabellumumun iki yedek şarjörü vardı. Birini elimde salladım. Bu bizim için. Fişeklerimiz tükenip de kapıya kadar geldiler mi, önce size vuracağım birer birer, sonra kendimi. Sağ geçiremeyecekler bizi ele. Karımla Huriye yine ağızlarından tek söz çıkmadan karşıladılar dediklerimi. Meryem bir çığlık kopardı. Annesinin etekleri dibinde dolanan oğlum Ahmet'i kaptı, kucakladı. Ah, bu sürmeli gözlüme mi kıyacaksın? Bu canıma mı, bu ciğerime mi? Ahmet'i öpüyor, kokluyordu. Sonra ağlamaya, inlemeye başladı. Hayır, görmesinler inşallah. Gözleri kör olsun inşallah. Ahmet ürktü. Kollarını annesine doğru uzattı. Karım çocuğu halasının kucağından aldı. Mutfağın penceresinde Alman mavzerini kum torbasının üstüne, fişek bağlarını, nagant mermilerini pencere dibine yerleştirdim. Huriye'ye nagantı verdim. Pencereden nasıl ateş edeceğini, fişek doldururken nasıl yana pencere duvarı gerisine çekileceğini gösterdim. Mavzeri doldurup kapamasını, nagantın topuna fişek sürmesini 4-5 kez yinelettim. Babamın koltuğunu, henüz 2 aylık kızım Muazzez'in beşiğini üst kattan aşağıya oturma odasına indirdik. Ahmet 20 aylıktı. Meryem odada, babama, karım da çocuklarıma bakacaklardı. Parabellumum belimdeydi. İki yedek şarjörümden biri de ceketimin cebinde. Yunan mavzerini çiftemi pencerenin yanına dayadım. Fişekleri pencere dibine yığdım. Artık hazırdık. Gelebilirlerdi. Oysa akşama, günün kavuşmasına daha 6 saat vardı. Hazırlıklarımız bitince bizim için uzun, dingin geçmek bilmez dakikalar başladı. Hepimiz oturma odasındaydık. Kapana kısırılmış hayvanlar gibi dönüp duruyorduk odanın içinde. Dışarıda bütün sesler kesilmişti. Bütün Müslüman mahallesi tam bir suskunluk içindeydi. Ne sokaktan geçen bir araba, ne bir ayak sesi. Avlulardan birinde bir tavuk gıdaklayacak olsa yadırgıyorduk. Babam Kur'an'ını almıştı eline, Kur'an'ına sığınmıştı. Kur'an kalesiydi onun, dinginlikler içindeki limanıydı. Elinde Kur'an ile her saldırıya karşı koyabilirdi. Kur'an dokunulmaz bir insan kılıyordu sanki onu. Seçtiği sureleri okudu. Ölmüşlerine Yasinler gönderdi. Hepimize Tövbe suresini okuttu. Kelime-i şehadet getirtti. İman içinde ölüme hazırladı kendini, bizi de. Odada hiç sesi çıkmayan karımdı. Sağ eli hep kızımın beşiğindeydi. Yavaş yavaş sallayıp duruyordu. Dalgın görünüyordu. Ahmet canı istedikçe annesinin kucağına sokuluyor, canı istedikçe odanın içine dolaşıyordu. Ne anlıyordu odanın içinde konuşulanlardan? Kestirmesi güçtü benim için. Sık sık elime asılıyor, duvara dayalı silahları gösteriyordu bana. Bum! Halılarına, annesine, baba bum yapacak, gavurlara bum diyordu. Sonra silahları, fişekleri ellemeye kalkacak oluyordu. Kolları altından tutup annesinin yanına bırakıyordum. Ya da annesi benim bir şey dememe sıra kalmadan uzanıp yanına çekiyordu çocuğu. Halıları hoşlanıyorlardı onun silahlarla ilgilenmesinden. Huriye kanında var diyordu Meryem. Küçük dayıma çekmiş diye ekliyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında silah elinde dağlarda can veren dayımın oğlu çok sevdiği Zülfikar'a benzetiyordu Ahmet'i. Karım ilkten sabırla karşıladığı bu sözler birkaç kez yinelenince dayanamadı. O okur inşallah, tabancayı tüfeği unutur dedi. Bir ara Huriye ile Meryem mutfağa geçmişlerdi. Ben pencereden avluya bakıyordum. Saat ilerlemek bilmiyordu. Karıma konuşmuyorsun dedim. Omuz silkti. Ne konuşayım? Çok düşünüyorsun. Eh, düşündüklerini söyle. Söylemesem de olur. Sustuk. Yine tek ses yoktu dışarıda. Rüzgarsız, soluk bir gündü. Avludaki gölgeler bile kımıltısızdı. Ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim? Çocukları. Bütün iç organlarım burkulur gibi oldu. Kısa bir sessizlik geçti aramızda. Biz neyse ama onlar hiçbir şey görmediler daha dünyada. Hiçbir şeyden haberleri, hiçbir günahları yok. Ahmet'e baktım. Onu vurduğumu, ağzından kanlar boşanarak bir av kuşu gibi yerde cansız yattığını görür gibi oldum. Öfkelenmekten başka bir şey gelmiyordu elimden. 7 kişiyiz, gelecek olurlarsa en az 7'sini cansız avluya sermeden kapıya yaklaştırmam. Neye yarar? Can canı ödemez ki. Kendimi tutamadım. Ya ne yapayım, buyurun mu diyeyim? Onu demedim. Ya ne dedin? Susmak istiyordu. Sen bilirsin, nasıl istersen öyle yap. Benim yerim çocuklarımın yanında. Pencereye, ona, yine pencereye, yine ona baktım. Sonunda pencereden dışarıya takıldım kaldım. Dışarının sessizliği arttırıyordu öfkemi. Sanki bütün mahalleli kaçmış gitmişti uzaklara. Biz bu kapana kısılmış kalmıştık. Fişeklerin bitince kapıya kadar yaklaşırlarsa önce seni vuracağım. Karşılık vermedi. Duydun mu? Duydum anlamına başını eğdim. Önce seni. Vur. Sonra Huriye ile Meryem'i. Yine karşılık vermedi. Sonra babamı, çocukları. İç çekti. Sonra da kendimi. Sen bilirsin. Elbet ben bilirim. Bilirim ben o kudurmuşları. Bilirim sağ ele geçirirlerse ne hale getirirler kızları, kadınları. Çocukların nasıl bıçakla karınlarını deşerler. Yavaşça ben de bilirim dedi. Balkan Savaşı'nın bütün acılarını yaşamış, üst üste göçler geçirmiş bir ailenin kızıydı. Yine de öyleyse diye çıkıştım. Babam söze karıştı. Tövbe et. Söylediğin her öfkeli söz için tövbe et. Sustuk. Babam ayaklarıma dolanan, bir türlü söz dinlemeyen Ahmet'i yanına çağırdı. Dizlerini aldı. 20 aylıktı ama konuşmayı sökmüştü. Fatiha suresini heceletmeye başladı çocuğa. Huriye ile Meryem odaya döndüler. Ben mutfağa geçtim. Babamın yanında cigara içmezdim. Arada dışarı çıkıp bir cigara içiyor, yine odaya dönüyordum. Böyle insanın içi dar, aklı başka yerdeyken içilen cigaralar ne biter ne tükenir. Üstelik birbiri üstüne çekilen soluklarla zehre döndürür ağzını. Karımı çağırdım bir kahve pişirmesi için. Bu kez mutfak penceresini gözlüyordum. Karım geldi. Gençti, güzeldi. Ne kadar uçarı olursam olayım dışarıda, ne yaparsam yapayım, ayrı bir yeri vardı yaşamımda. Belki de bu geceye sağ çıkmayız.